Bismillahirrahmanirrahim. 1003 nolu rivayet Ali bin Şeyban'dan aleyhissalatü vesselama, biz Medine'ye gitmek üzere Yemame'den yola çıktık. Nihayet aleyhissalatü vesselamın huzuruna vardık ve ona biat ettik. Arkasında namaz kıldık. Sonra arkasında diğer bir namazı kıldık. O namazı bitirince saffın arkasında tek duran bir adamı gördü. Aleyhissalatü vesselam, namaza yönel, çünkü saffın arkasında tek duranın namazı yoktur buyurmuştur. 1004 nolu rivayet Vabise bin Mabed'den bir adam saffın arkasında tek olarak namaza durdu. Namazdan sonra aleyhissalatü vesselam ona namazını iade etmesini emretti. Bu nasta kardeşlerim, cemaatle namaz kılındığında safların arkasında tek başına namazın olmayacağını ve saflara girmesi gerektiğini veya saftan birini çekerek arkada safı çiftleyeceğinin işaretlerindendir. Bu da emirlerden bir emir. Allah uymayı nasip etsin. 1005 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah ve melekleri namazdaki safların sağ taraflarına öncelikten salat ederler. 1006 Bera bin Azib'den aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldığımız zaman bizi en çok sevindiren ve beni en çok sevindiren şeylerden birisi de onun sağ tarafında durmamızdı. 1007 Abdullah bin Ömer'den mescidin sol kısmının cemaatsız kaldığı aleyhissalatü vesselama söylendi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam mescidin solunu İmar eden kimseye iki kat sevap yazılır buyurdu. 1008 Cabir'den veda haccında aleyhissalatü vesselam Kabe tavafını tamamlayınca İbrahim'in makamına geldi. Ömer bin Hattab, ya Resulullah, İbrahim'in makamından bir namaz ittihaz ediniz ayetinde buyurdu, babamız İbrahim'in makamı burasıdır dedi. 1009 Enes'ten Ömer bin Hattab, ben ya Resulullah, İbrahim'in makamından bir namazgah ittihaz etsen dedim. Arkasından İbrahim'in makamından bir namazgah ittihaz ediniz emri nazil oldu. Aleyhissalatü vesselam tavaftan sonra makamı İbrahim'in orada iki rekat namaz kıldı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 1010 Bera bin Azib'den biz aleyhissalatü vesselamla beraber 18 ay Kudüs'teki Beytül Makdis'e doğru namaz kıldık. Aleyhissalatü vesselamın Medine'ye girişinden 2 ay sonra kıble Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevrildi. Aleyhissalatü vesselam Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığı surede yüzünü göğe doğru çok çevirirdi. Allah da Nebisi aleyhissalatü vesselamın Kabe'yi sevdiğini kalbinden bilirdi. Cibril bir gün göğe çıktı ve yerle gök arasında yükselirken aleyhissalatü vesselam gözüyle onu takip etmeye başlayarak Cibril'in ne emir getireceğine bakıyordu. Allah, biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz ayetini indirdi. Biz farzın iki rekatını Beytül Makdis'e doğru kılarak rüküdeyken bize bir adam gelerek kıblenin Kabe'ye çevrildiğini söyledi. Biz de hemen Kabe'ye döndük ve evvelce kıldığımız rekatlar üzerine kalan rekatları ekleyerek namazımızı tamamladık. Kıblenin Kabe'ye çevrilmesinden sonra aleyhissalatü vesselam Cibril'e, ya Cibril, Beytül Makdis'e doğru şimdiye kadar kıldığımız namaz hususundaki durumumuz nasıldır diye sordu. Bunun akabinde Allah Azze ve Celle, ve Allah sizin vaktiyle Beytül Makdis'e doğru kılmış olduğunuz namazı zayi kılacak değildir ayetini indirdi. Yani Bakara 144. Buradan da kardeşlerim anlaşılacağı gibi Beytül Makdis'e doğru namaz kıl emri 17-18 ay hadis-i şeriflerdedir. Bunu Kur'an neshetmiştir. Nasih ve mensuhu kabul etmeyen o kadar çok insan vardır ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala onları adeta bundan imtihan etmiş, onları denemiştir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimeyi tam okumadım size. Sana inananla topuğun üzerinde geri dönenleri sınamak için, imtihan etmek için bunu diyor bir vesile kıldık. Yani şu gördüğünüz kıble meselesi var ya, nasih ve mensuhu inanmayan, yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bir emri bıraktırması, unutturması, beyanını, neshetmesini, kaldırmasını kabul etmeyen ve güya akıllarınca Allah'ın ilminde eksiklik olmaz diyerek savunmaya kalkan o insanlara Allah Azze ve Celle öyle bir ders vermiştir ki, ve hatta dikkat edin ayeti kerimeye, sana inananla topuğunun üstünde geri dönen, yani imanla küfür kastediyor. Hani hadis-i şerifte diyor ya, onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır, kim onu terk ederse kafir olur. Aynen bunda da böyle. Kim bunu inkar ederse kafir olur tipinde öyle bir imtihan koymuş ki Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Bu da gösteriyor ki aklın zerre kadar vahiy üzerinde hakimiyeti yok. Akıl ancak gelen vahiy anlamakla mükellef ve teslim olmakla mükellef. Ne zaman akıl vahiy üzerinde sulta, hakimiyet kurmaya kalkarsa İnanın o akıl sahibinin ayağının kayması işten bile değil. Ve şöyle geçmişe bir baktığımızda kardeşlerim, en akıllı adamların ayakları aklını vahide, gelen naslarda kullanmaları onların ayaklarının kaymasına sebep değil. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizi anlamayı nasip etsin. Kulluk derslerinde de gündeme getirdiğimiz gibi kardeşlerim, idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden, yani bir insanın mükellef olmasında iki şart var. Biri akıl bali olacak, ikincisi ise buluğa erecek. Akıl bali oldu mu, buluğa erdi mi, artık aklın görevi bitiyor. Ne oluyor? Gelen naslara teslim olmak zorunda. Aynen bu kıblede de olduğu gibi. Devam ediyoruz. 1011 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, doğu ile batının arası kıbledir. Yani Ömer bunu şöyle tarif ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim, güneşin doğduğu yere sol omuzu, battığı yere de sağ omuzunuzu verdiğinizde yönünüz kıbledir. Tekrar ediyorum. Güneşin doğduğu yere sol, battığı yere de tam tespit etmişseniz sağ omuzunuzu verdiniz mi yönünüz kıbledir. Hadiste anlatılan o. 1012 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam, biriniz mescide gireceği zaman iki rekat namaz kılmadıkça oturmasın. 1013 yine Ebu Katade'den aynı. Yani Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam, mescide geldiğinizde iki rekat namaz kılmadan oturmasın diyor. 1014 Ma'dan bin Ebu Talha el-Yameri'den Ömer bin Hattab cuma günü hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Allah'a hamd ettikten sonra Ey insanlar! Benim ancak habis sandığım şu sarımsak ve soğan denilen iki yeşilliği gerçekten yiyorsunuz. Halbuki aleyhissalatü vesselam hayattayken mescitte kendisinden meşhur yeşillik kokusu hasıl olan adam görürdü. Mescitten uzaklaştırılarak Baki tarafına çıkarılıncaya kadar elinden tutulur ve götürülürdü. Şu halde kim bunu behemahal yiyecek niyetinde ise bari pişirmek suretiyle kokusunu gidersin dedi. Evet. Bu da insanlara eziyet verecek, rahatsızlık verecek, namazını fesat edecek kokulu bir şey yiyerek mescide gelinmemesini, bari yenmişse pişirilerek kokusunun giderilerek yenmesini tavsiye ediyor. 1015 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sarımsak denilen şu yeşillikten yiyen kimse bu meclisimizde onun kokusuyla bizi eziyet etmesin buyurmuştur. 1016 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam kim şu yeşillikten sarımsaktan bir şey yerse kokusu gidinceye kadar sakın mescide gelmesin. Evet. 1017 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Kuba mescidine uğrayarak içinde namaz kılarken Ensardan birkaç zat gelip ona selam verdi. Aleyhissalatü vesselam ve beraberinde bulunan Suheyb'e aleyhissalatü vesselam onların selamını nasıl aldı dedim. Suheyb Efendimiz eliyle işaret etti dedi. Kardeşlerim, selam müminlerin arasında bir simgedir, bir işarettir, kaynaşmanın sebebidir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa suresinde de buyurduğu gibi size birisi bir selam verdiğinde onu ziyadeliyle alın. Tam verdiğinde tam alın diyor. Ama namazdayken selam alma sesli kelamla değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namazda selam verildiğinde sağ elini tam o dirsek temasından ayrılacak şekilde şöyle kaldırıp indirmesi namazda Aleyhisselatü Vesselam'ın selamı alma şekliydi. Yani elini bağlı bulunduğu yer neresiyse, rüküde ise elini diz kapağının orada kaldırıp indirmesi, kıyamda ise sağ elini kaldırıp böyle indirmesi biraz, secdede ise yerdeki elini kaldırıp indirmesi. Yani sağ elini kaldırır indirirdi. Kim nerede denk gelip de namazdayken selam vermişse namazda selam alma şekli böyleydi. Hani halk arasında derler ya, namazı kılana, yemek yiyene selam verilmez, verilir. Verilir. Onlar doğru sözler değildir. 1018 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam beni bir işe gönderdi. Sonra dönüşümde o namaz kılarken yanına vardım ve ona selam verdim. Bana eliyle işaret etti. Namazı bitirince beni çağırdı. Sen demin bana selam verdin. Ben namaz kılıyordum buyurdu. 1019 Abdullah bin Mesud'dan bir namaz içinde biz namaz içinde bulunanlara selam verirdik. Bilahare bize buyuruldu ki şüphesiz namaz içinde önemli meşguliyetler vardır. Kardeşlerim, namaz farz olduğunda sahabeler diyor ki biz ilk başlarında diyor oturur muhabbet ederdik namazdayken, ha gelen giden olduğunda selam verirdi, selamun aleyküm dediklerinde biz aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü derdik diyor. Ama daha sonra Allah Azze ve Celle namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayetini indirdi de biz artık bunlardan vazgeçtik. Sadece selam verildiğinde elimizden kaldırdık, indirdik, selamı böyle aldık diyor. Sesliği bıraktık. Ama ilk başlarda oturup muhabbet bile ederlermiş. 1020 Amr bin Rabia'dan biz bir yolculukta Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberindeydik. Hava bulutlandı ve kıble yönünü bilemedik. Nihayet namaz kıldık ve durduğumuz yönün doğru olup olmadığını anlamak için bir işaret koyduk. Sonra güneş doğunca kıbleden başka bir yöne doğru namaz kılmış olduğumuzu anladık. Biz bu durumu aleyhissalatü vesselam'a anlattık. Bunun akabinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala nereye dönerseniz Allah'ın veci oradadır ayetini indirdi. Yani Bakara 116'da. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki namaz kılarken kıbleye dönme farzdır. Ama aradın, araştırdın, kanaatin nereyse oraya döndün. Bu da gösteriyor ki Allah'ın veci her taraftadır. Ama kıbleyi araştırmadan rastgele durma, bu dinde değil. Araştırdıktan sonra kanaatin yönünde döndüğün yer senin bu farzı yerine getirmene yeterli bir şey. Biraz sonra hadisler gelecek. Mesela bir gemideyken, bir yolculuktayken, bir uçaktayken, bir binitin üzerindeyken önce kıbleye döndür. Ama araç, binek neyse, ne tarafa giderse gitsin, orada artık kıble aranmaz. 1021 Tarık bin Abdullah'dan, aleyhissalatü vesselam, namaz kıldığın zaman sakın önüne ve sağına tükürme, lakin solun veya sol ayağının altına tükür. 1022 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam mescidin kıble duvarında bir balgam gördü. Bunun üzerine oradakilerine yönelerek, sizden birisine ne oluyor ki kalkıp Rabbine yönelir, namaza durur, sonra önüne balgam atar. Sizden herhangi birisi kendisine dönüp yüzüne karşı balgam atılmasından hoşlanır mı? Biriniz tükürdüğü zaman soluna tükürsün, yahut mendil gibi bir elbisesi içine şöylece tükürsün buyurdu. Aleyhissalatü vesselam mendilini açıp tükürüp yeninin altına koydu buyurdu. Kardeşlerim, bir gün Enes diyor ki, Müslüm'deki ifadede, aleyhissalatü vesselam üşütmüştü diyor, rahatsızlanmıştı, öksürüyor ve balgamı geliyordu diyor. O kıraat ederken öksürük tuttuğunda kolunun o boşluğuna koymuş olduğu mendili çıkarır, oraya tükürür, katlar, tekrar aynı yere koyar ve namazına devam ederdi diyor. Anlatmak istediği ravinin bu. Bu da demek ki namazda böyle bir hal olduğunda bu amel namazı bozandan değil, aksine yapılması gereken tavırlardan bir tanesi. Bunun dışında hiç kimse diyor kendi yüzüne tükürülmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Kıble yönüne ve sağ tarafınıza tükürmeyin. Bari mendil yok, bir şey yok, sol ayağınızın altına, onun altına tükürün diyor. Burada dinleyen insanlar belki abes karşılayabilir. O günkü mescitler bugünkü gibi değildi kardeşlerim. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescidi kumdu, topraktı. Ve aslı odur. Ama bugün hadi sıkıysan bir tükür. Her taraf halı, her taraf ayrı bir şey. Evet, Allah bizlere mağfiret etsin. Mescide tükürme, kıbleye tükürme, sağ tarafa tükürme, balgam atma yasaklanmıştır. 1023 Huzeyfe'den, ya şebes, önüne tükürme. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu men etti ve şöyle dedi: şüphesiz adam kalkıp namaza başladığı zaman namazdan çıkıp gidinceye veya fena bir şey işleyinceye kadar Allah ona yönelir, rahmeti ona teveccüh eder. 1024 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam bir defa namazdayken elbisesinin içine tükürdü, sonra ovaladı. Yani hiçbir şey bulamadığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbisesinin içine tükürür, sonra da onu temizliyor. 1025 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaz içinde çakıllara el süren kimse abeslen iştigal etmiş olur. 1026 Muaykıp'tan namaz esnasına çakıllara el sürmek hakkında Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi: eğer çakıllara mecburen el sürecek olursan tek bir defa el sür buyurmuştur. 1027 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz namaza başladığı zaman şüphesiz ona rahmet yönelir, bu nedenle sakın secde yerindeki çakıllara el sürmeyin buyurmuştur. Kardeşlerim, buradaki anlatılmak istenen şudur. Buhari'deki rivayetten hatırladığım için, secde yerinin toprağını eliyle düzelten adama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer secde edeceğin yerin toprağını düzeltmeye mecbur olursan elini bir defa sür diyor. Yani o gün mescidin içi çakıl taşlarıyla, yani kumla kaplıydı. Secdeye gittiğinde insanın alnına taşlar gelirdi, acıtırdı. Adam secdeye gitmeden önce orayı böyle güzelce düzeltir, ondan sonra giderdi. Bunu soruyorlar, yani bu amelimiz hakkında ne dersin? Allah onlardan razı olsun. Oynamayın diyor. Bari yapacaksanız bir sefer, yani bir hamlede ne yaptın ne yaptın, böyle yapın diyor. Evet. Rabbim öyle mescitlerde tekrar namaz kılmayı bizlere nasip ederse, o zaman bunları çok rahat anlarız herhalde. 1028 Meymun annemizden Aleyhisselatü Vesselam humre üzerinde namaz kılardı. Humre secde yeri kadar küçük bir hasıra denir kardeşlerim. Humre bunlardı. Aleyhisselatü Vesselam onu serer, onunla namaz kılardı. 1029 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam hasır üzerinde namaz kılmıştır. 1030 Amr'dan Abdullah bin Abbas'a Basra'dayken yaygısı üzerinde namaz kılmış ve sonra arkadaşlarına Aleyhisselatü Vesselam yaygısı üzerinde namaz kılardı demiştir. 1031 Abdullah bin Abdurrahman'dan Aleyhisselatü Vesselam bize geldi, beni Abdüleşhel mescidinde namaz kıldırdı, secde ettiği zaman ellerini elbisenin üzerine koyduğunu gördüm. 1032 Abdullah bin Abdurrahman'dan Aleyhisselatü Vesselam bir elbiseye bürünmüş olarak beni Eşhel kabilesi içinde namaz kıldı, secde ederken ellerini elbisenin üzerine koyup çakılların soğukluğundan korumuştur. 1033 Enes'ten sıcaklığın şiddeti zamanında Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namaz kılardık. Birimiz secde yerinin hararetinden dolayı alnını yere iyice koymaya muktedir olmadığı zaman büründüğü elbisesinin bir tarafını yere yayarak üzerine secde ederdi. Yani soğukta da sıcakta da kardeşlerim, elbisenin bir kısmıyla alnının geldiği yere koyabilir veya ellerini koyabilirsin. Bunda bir sakınca yok. Evet. Allah'a bizlere kolaylık sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır. 1034 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah demek erkeklere, el çırpmak da kadınlara uygundur. 1035 yine aynı, 1036 yine aynı. Yani namazda imam kıraatını şaşırmışsa veya bir hata etmişse, oturacağı yerde oturmamış, kalkacağı yerde kalkmamışsa, erkekler Subhanallah, Subhanallah der, uyarır. Eğer arkasında erkek yok, kadın bir cemaat varsa deyip elini elinin üzerine vurarak uyarır diyor. 1037 İbni Ebu Evs'ten dedem Evs Sakafi namaz kılarken zaman zaman namaz esnasında bana işaret ederdi. Ben de ayakkabılarını kendisine verirdim ve derdi ki ben aleyhissalatü vesselamı ayakkabıları ile namaz kılarken gördüm. 1038 Amr'dan ben aleyhissalatü vesselamı ayakkabılarını giymiş olarak namaz kılarken gördüm. 1039 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselamı ayakkabılarıyla mesleriyle namaz kılarken gördüm. İmam Nesai'de gelen rivayette kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ayakkabılarıyla namaz kılıyor. Namazda Cibril geliyor ve ayakkabısının altında necaset olduğunu çıkarmasını söylüyor. Aleyhissalatü vesselam çıkarıyor. Sahabelerin hepsi tek komutla çıkarıyor. Namazdan sonra bunu neden yaptıklarını sorduğunda, Allah onlardan razı olsun, sahabeler, ey Allah'ın Resulü, sen namazdayken ayakkabılarını çıkarttın, biz de vahiy geldi, yasaklandı zannettik, biz de çıkardık diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ayağımın altında necaset vardı. Cibril geldi, bunu haber verdi. Ben bunun için çıkardım diyor. Ayakkabılarınızla, meslerinizle namaz kılın. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar bunu kılmazlar. Siz bunlara muhalefet edin diyor. Bildiğimiz ayakkabıyla, mesle namaz kılınır. Evet. Allah'ın bize kolaylık sağladığı için ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. 1040 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam namaz kılarken saç ve elbiseyi durumu bozulmasın veya tozlanmasın diye toplamamakla emrolundu diyor. 1041 Abdullah bin Mesud'dan namaz kılarken saç ve elbiseyi toplamamakla ve pis yere basmaktan dolayı abdest almamakla emrolunduk. 1042 Ebu Sa'd'dan Hasan bin Ali bir gün saçlarını tepesine toplamış olduğu halde ayakta namaz kılarken aleyhissalatü vesselamın Mevlası Ebu Rafi onu gördü, onun saçını salıvererek onu bunu yapmaktan men etti. Aleyhissalatü vesselam erkeğin saçlarını tepesinde toplamış olduğu halde namaz kılmasını yasaklamıştır buyurdu. Bu da şunu gösteriyor kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazdayken erkeklerin saçını topuz yapmasını yasaklıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanında erkekler de saçlarını uzatır ve örgü yaparlardı. Namaz dışında saçta istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bunda bir şey yoktu. Ama namazdayken onları salıverme emri vardır. 1043 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözlerinizin hızla kör olmaması için namaz içinde onları semaya dikmeyin. 1044 Enes'ten aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına namaz kıldırdı. Namazı bitirince cemaata mübarek yüzünü döndürerek bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini semaya dikiyorlar, bu hususta uyarıcı sözleri o kadar şiddetle söyledi ki böyle yapanlar da yaptıklarından kesinlikle vazgeçecekler ya da Allah onların gözlerini muhakkak kör edecektir buyurdu. 1045 yine aynı. 1046 Abdullah bin Abbas'tan insanların en güzellerinden olan güzel bir kadın aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılardı. Bazı kimseler o kadını görmesinler diye ön safa geçerlerdi. Bir takım kimseler de son safta olsun diye geri kalırdı. Rukiye vardıkları zaman koltuklarının altından kadına şöyle bakarlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala o kadınla ilgili durum hakkında andolsun ki sizden önce öne geçenleri de biliriz. Andolsun ki geri kalanları da biliriz. Hicr 24. ayet indirdi. Hidayet kardeş, kadınlarda bu olay değil. Sadece bu erkeklere has. Kadınlar saçlarını örgü yapabilir, istediği şekilde yapabilir. Bu namazda erkeklerin saçlarını topuz yapması, bağlaması yasaklanıyor. Demek ki kardeşlerim, fıtri olarak bizler insanoğlu dua ettiğimizde insan otomatikmen böyle bir göğe, bir semaya bakma ihtiyacı hisseder. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın diyor namaz içinde gözlerinizi semaya dikmeyin. Yoksa o göze bir daha hasret kalabilirsiniz diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki namaz içinde gözü göğe dikip de oradan bir şey beklemeyeceğiz. Gözün bakacağı yer yeryüzü. Yani ayağının dibi insanın. Demek ki hadis-i şerife de bakacak olursak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz safların diyor en hayırlısı erkekler için ön saf, kadınlar içinse en arka saf diyor. Ve sebebini de kadınlardan diyor güzel bir kadın erkeklerin kadınların safının önünde dururdu. Bazıları sırf bunu görmek için öne geçmez, arkada durur. Rüküye gittiklerinde ise koltuğunun altından onu seyrederlerdi diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, biz sizin öne geçenlerinizi de biliriz, arkada kalanlarını da ayetini indirince Aleyhisselatü Vesselam safların en hayırlısı erkekler için ön saf, kadınların saflarının en hayırlısı ise kadınların saflarının arkalarıdır diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. 1047 nolu rivayet. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulullah, birimiz bir tek elbise içinde namaz kılar dedi. Bunun hükmünü sorduğunda her birinizin ikişer elbisesi bulunuyor mu buyurdu. Yani bu şunun için soruluyor kardeşlerim. Allah kimseyi darlıkla, açlıkla, yoklukla imtihan etmesin. Bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden isteyin ki sizi giydireyim. Hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki vereyim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden isteyin ki size hidayet vereyim diyor ya, uzun bir hadis. O zamanlar Ashab-ı Suffa diye sahabeler vardı. Allah onlara merhamet etsin. Allah onların imanını, teslimiyetini bizlere de nasip etsin. Kardeşlerim, onlar bir tek elbise içinde namaz kılardı. Kiminin elbisesi diz kapaklarına kadar ulaşır, aşağıya ulaşmazdı. Rukiye vardıkları zaman avret mahallinin açılması endişesiyle elbiselerini tutarlardı. Giyecek hiçbir şeyleri yoktu. Hatta çoğunun rukiye gittiğinde her tarafı gözükürdü. İşte buna binaen soruyorlar. İkinci bir elbiseniz var mı ki diyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün onların bu halini görüyor, diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir namazda ayrı bir giysi, düşünün şimdi sabah namazı, insan hiç de günlük elbisesini giyip de namaz kılma ihtiyacı hissetmez değil mi? Bir namazda ayrı bir esbab, öbür namazda ayrı bir esbab, öbür namazda ayrı bir esbab, öbür namazda ayrı bir esbab, öbür namazda da ayrı bir esbabla kılmış olduğunuz namaz mı daha hayırlı, yoksa diyor şu anda kıldığınız ve avret mahallinizin gözüktüğü esbab mı diyor. Hangisi kardeşlerim? Hangisi daha hayırlı? Allah onlardan razı olsun. Sahabeler diyor ki ya Allah'ın Resulü, tabii ki diyor her namaz için ayrı bir giysiyle kılınan daha hayırlı diyor. Aleyhissalatü vesselam aksine diyor. Aksine. Sizin şu haldeki kılmış olduğunuz namaz o günkü kılacağınız namazdan daha hayırlı diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. 1048 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam boynuna doladığı tek bir elbise içinde namaz kılarken kendisi onun yanına girmiştir. 1049 Ömer'den ben aleyhissalatü vesselamı iki ucunu çapraz olarak omuzları üzerine koyduğu bir tek elbise içinde namaz kılarken gördüm. 1050 Keysan'dan ben aleyhissalatü vesselamı biri Ulya'da bir elbise içinde namaz kılarken gördüm. 1051 Keysan'dan ben aleyhissalatü vesselamı mübarek göğsü üzerinde topladığı bir tek elbise içinde öğle ve ikindi namazlarını kılarken gördüm. Evet. Bu da bir elbise olsun. Yeter ki vücudu örten bir şeyse onunla namaz kıldığını söylemiştir. 1052 Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak vay halime, Ademoğlu secde etmekle emrolundu, emre uyup secde etti. Bu nedenle cennet onadır. Ben de secde etmekle emrolundum da secde etmekten imtina ettim. Cehennem ateşi banadır diyerek oradan uzaklaşır. 1053 Abdullah bin Abbas'tan ben bir gün aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Bir adam ona gelerek ben bu gece rüyamda gördüm ki ben bir ağacın gövdesine doğru namaz kılıyorum. Secde ayetini okuyarak secde ettim. Benim secde etmem nedeniyle ağaç da secde etti. Ağacın secdede Allah'ım bu secde ile benim bir günahımı düşür, bununla bana bir ecir yaz ve bunu benim için yüce katında azık sevap kıl dediğini işittim. İbn Abbas demiştir ki bundan sonra ben aleyhissalatü vesselamı secde ayetini okuyup secde ederken gördüm ve Efendimiz'i secdede adamın ağaçtan nakletmiş olduğu sözün mislini okurken işittim buyurmuştur. Evet. Tirmizi'de şöyle bir ziyadelik vardır bu duaya. Ve kulun Davut Aleyhisselam'ın secdesini kabul ettiğin gibi benim secdemi de kabul et ilavesi vardır. Evet. 1054 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam tilavet secdesi yapardı. 1055 Ebu Derda'dan kendisi Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Kur'an tilaveti münasebetiyle 11 secde etmiştir. Necm suresindeki secde onlardan birisidir. 1056 Ebu Derda'dan ben aleyhissalatü vesselam ile beraber 11 secde ettim. Onlar mufassal bölümünden hiçbir ayet yoktu. Onların bulunduğu sureler Araf, Rad, Nahl, İsrail yani İsra, Meryem, Hac, Furkan, Nemil, Secde, Sad ve Fussilet sureleridir. 1057 Amr'dan aleyhissalatü vesselam ona Kur'an-ı Kerim'de bulunan 15 secde ayetini öğretmiştir. Bunlardan 3 tanesi mufassal, 2 tanesi de Hac suresindedir. 1058 Ebu Hureyre'den biz aleyhissalatü vesselamla beraber İkra'da ve İkra suresinde secde ayetlerini okuduk ve secde ettik demiştir. 1059 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namazdayken secde ayetine rastladı da secde etti buyurmuştur. Kardeşlerim, tilavet secdesi izah edecek olursak namazdaki kıraatta tilavet secdesi geldiği zaman imam direkt secdeye gider, tek secde yapar, tekrar gelir kıraatına devam eder veya rukuya gider. Aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu uygulama buydu. Veyahut namaz dışında Kur'an okuduğu zaman tilavet secdeleri geldiğinde kalkar, arkasındaki cemaati de kaldırır, direkt Allahu Ekber'siz direkt secdedir, tek secdedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tilavet secdesini hem yapmıştır, bazen de terk etmiştir. İlk zamanlar tamamen yapmış, uymuş, sonra tilavet secdesiyle alakalı ayetler geldiği halde namazında secde etmemiş, daha sonra da iade etmemiştir. İsteyen eder, isteyen etmez. Fakat Buhari'de, Müslim'de gelen şöyle bir rivayet var kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün secde ayeti okuduğunda hemen secdeye gidiyor. Herkes secde ettiği halde adamlardan bir tanesi yerden çakıl taşlarını alıp alnına koyuyor. İşte ben de secde ettim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için kafir oldu diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Tilavet secdesini yapmak isteyen namazda direkt secdeye gider, tek secde yapar ve kalkar namazdaki rükûna devam eder. Cemaatle de olsa böyledir, ferden de olsa böyledir. Peygamber Aleyhisselam'ın uygulaması böyle. Bunun dışında Kur'an okurken tilavet secdesi yapanlar için abdest alınır mı, alınmaz mı sorusuna gelince bu da sorulabilir. Tilavet secdesi için abdeste gerek yoktur. Çünkü namaz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sadece namaz kılmakla, abdest almakla emrolundum diyor. Tilavet secdesini normal hallerde Kur'an okurken yapmak isteyen insanların illa abdest almasına da gerek yoktur. Bu da artı bir not. 1060 Ebu Hureyre'den bir gün bir adam mescide girerek iki rekat namaz kıldı. Aleyhissalatü Vesselam da mescidin bir tarafındaydı. Adam namazı kıldıktan sonra Aleyhissalatü Vesselam'a geldi, selam verdi. Aleyhissalatü Vesselam dön de namazı yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın dedi. Adam gitti, tekrar kıldı, geldi. Aleyhissalatü Vesselam dön namazı yeniden kıl. Çünkü sen hala namaz kılmış olmadın dedi. Adam tekrar gitti, geldi. Üçüncü görüşmede adam şu halde bana öğret ya Resulullah dedi. Namaza kalkacağın zaman abdesti tam al. Sonra kıbleye doğru durup tekbir al. Namaza böylece başladıktan sonra Kur'an'dan sana kolay olanı oku. Sonra ruku edip uzuvların yatışıncaya kadar ruku halinde kal. Sonra başını kaldırıp kemikler mafsallarına yerleşinceye kadar ayakta dik dur. Sonra secdeye vararak uzuvlar yatışıncaya kadar secdede dur. Sonra başını kaldır ve kemikler mafsallarına yerleşinceye kadar otur. Sonra tekbir hariç bunu namazın bütün rekatlarında yap. Yani Müslüm'deki gelen ziyadelikte ise sen diyor eğer bu halde ölmüş olsaydın Muhammed milletinden ayrı bir şekilde ölürdün diyor. Bu da tadili erkan dediğimiz namazdaki her rüküne çok çok dikkat etmek gerektiğini ve rükusuna secdesine dikkat etmeyenin namazının olmadığını gösteriyor. Allah hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. 'Kur'an okurken zaten abdestlidir derken şöyle hidayet kardeş. Abdestli de okunur Kur'an, abdestsiz de. Belki yeri değil ama Kur'an her halükarda okunur. Ama bizim halk arasında gelen öyle sözler vardır ki ona temiz olanlardan başkası dokunamaz derler. Hatta almış olduğunuz Kur'an'ın ön tarafında da yazar bu. Vaka suresinin 79. ayeti. Halbuki abdest al emri de o Kur'an'ın içindedir. Açıp okuduktan sonra mı abdest almak gerekir öğrendikten, yoksa önce abdest alıp sonra öğrenip mi okuma? O ayetin nuzul sebebine baktığımızda Mekke toplumunda şöyle pis inançlar vardı. Haşa, Rabbimize oğullar ve kızlar isnat ederlerdi. Melekler Allah'ın kızları, cinlerse Allah'ın oğulları derlerdi. Cinlere yalancı, meleklere ise temiz, saf olarak isim verirlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği, yani pis olanların, Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimede ona levh-i mahfuzda temiz olandan, yani Ruhul Kudus'tan, Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirmiştir. Ama bu ayetin mealine bakarak insanlar ona abdestsiz, cünüplü ve hayızın dokunamayacağını söylemişlerdir. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu her halükarda okurdu ve cünüplünün subhanallah Müslüman necis olmaz, pis olmaz dediği ve hayızlı olan içinde hakkında nas olmadığı, yasaklayan, men eden bir şey olmadığı için haram dememiz mümkün değildir. Halk arasında düşünün, mesela ona temiz olandan başkası dokunamaz ayetini gündeme getirerek mesela bir hayızlı kadının Kur'an hocası olduğunu ele alır ve fetvalarına devam ederler. Nasıl öğretecek? Madem kadının bu halde olduğunda hoca, işte bir kadife beze alacak. Sonra ayeti nasıl okuyacak? Ha, sayfayı nasıl çevirecek? İşte eline bakır bir şey alacak, onunla çevirecek. Kaç santim olacak? İşte en az bir karış olacak. Ayeti nasıl okuyacak? İşte bütün okuyamaz, kelime kelime okuyacak gibi hep fetvalara giderler. Allah Azze ve Celle helalsa helal der, haramsa haram der. Eğer ondan değilse gelen bir nas, insanlardansa sündükçe süner, sündükçe süner. Emir ve nehilerde hiç böyle bir sünme görmeniz mümkün değil ve netlik vardır. Evet. Ve bu ayette dikkat ederseniz yine kime inmişse onun ağzından tefsire muhtaç olduğunu gösteriyor. Rabbim Subhanahu ve Teala imanın, ahkamın neler olduğunu anlamayı, yaşamayı hepimize nasip etsin. İlim olmayınca tabi halk arasında gelen ilim neyse insanların da saptığı, uyduğu, baktığı bu. Allah böyle diyor, Resul böyle diyor desen olur mu kardeşim? Bu kadar alim varken, onlar bulamamışken sen ne bulmuşsun diyor. Sanki kaybolan bir şey var da onu birileri buluyor geliyor. Değil. Bozulmuş bir şeyler var. Hatalar var. O hataları hala devam etmek mi gerekiyor? Yoksa Kur'an ve sünnete mi? Selametle aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Okunabilir, tutunabilir. 1061 Muhammed bin Amr bin Ata'dan işlerinde Ebu Katade'nin de bulunduğu 10 sahabenin olduğu bir yerde Ebu Humeyd oradaki sahabelere aleyhissalatü vesselamın namaz kılışını hepinizden daha iyi bilirim dedi. Sahabeler ona neden sen daha iyi bilirsin? Sen hepimizden daha çok onun izini takip etmiş değilsin. Hepimizden önce onun sohbetinde bulunmuş da değilsin dedi. Ebu Humeyd hayır ben onun kılışını hepinizden daha iyi bilirim dedi. Sahabeler ona öyleyse anlat bakalım dediler. Ebu Humeyd aleyhissalatü vesselam namaza kalktığında tekbir alır. Tekbir alırken ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Biraz öyle durur. Sonra okurdu. Sonra tekbir alır ve ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Sonra ruku eder. Avuçlarını diz kapaklarının üzerine bırakır. Onlara dayanır. Başını ne bel hizasından aşağı indirir ne de yukarı kaldırır. Ense ile beli bir hizada tutardı. Sonra Semallahu lümen hamide diyerek ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır. Omurganın bütün kemikleri mafsallarında yerleşinceye kadar ayakta dururdu. Sonra secde için yere iner, secdede kollarını yanlardan uzak tutardı. Sonra secdeden başını kaldırır ve sol ayağını yere yatırarak üstünde otururdu. Secde ettiği zaman her iki ayağının parmaklarının uçlarını kıbleye ve altları yere gelecek şekilde eğerdi. Sonra ikinci defa secde ederdi. Sonra tekbir alarak sol ayağını yere yatırarak üstünde ve omurganın her kemiği yere dönünceye kadar otururdu. Sonra ayağa kalkardı ve ikinci rekatta bunun mislini yapardı. Sonra ikinci rekattan üçüncü rekata kalktığı zaman namaza başlarken yaptığı gibi ellerini omuzların hizasına kadar kaldırırdı. Sonra namazının kalan rekatlarını böylece kılardı. Nihayet ardından selam verilecek secdeyi yaptıktan sonra sol ayağını geri çekerek altından sağ tarafına doğru çıkararak sol kalçası üzerine teverrük oturuşu yapardı. Sahabeler doğru söyledin, aleyhissalatü vesselam anlattığın şekilde namaz kılardı buyurmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselamın namazını muhtasar olarak anlatmıştır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza başladığında Allahu Ekber dediğinde ellerini omuzlarının üstünde kaldırır ve iftitah tekbirinin duasını okuduktan kıraatı ve zammı suresinden sonra Allahu Ekber dediğinde tekrar ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır, rükûya gider. Rükûden kalkarken de ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır. Secdeye giderken de, yani her tekbirde aleyhissalatü vesselam ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırıyor. Ve dört rekatlık kıldığı bir namazda birinci oturuşunda teşeğüte sol ayağını yatırıp sol kalçasının üzerine koyup sağ ayağını dikmesi, selam oturuşunda ise sol kalçayı yere oturtup sol ayağını sağ ayağın altından çıkararak teverrük oturur ve öyle selam verirdi diyor. Yeri geldikçe hadisler devam edecek. 1062 Amrete'den, ben Ayşe annemize aleyhissalatü vesselamın namaz kılışı nasıldı diye sordum. Aleyhissalatü vesselam abdest almak istediğinde ellerini su kabına koyduğu zaman Allah'ın ismini anar ve abdestini tam ve mükemmel alırdı. Sonra kıbleye doğru ayakta durarak tekbir alır ve ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırırdı. Sonra rükû ederdi. Rükûda ellerini diz kapaklarının üzerine koyar ve kollarını yanlardan uzak tutardı. Sonra başını kaldırıp belini doğrulturdu ve ayakta kalışı sizinkinden biraz daha uzun sürerdi. Secdede ellerini kıbleye doğru yere koyar. Gördüğüm kadarıyla olanca gücünce kollarını yanlarından uzaklaştırırdı. Sonra başını kaldırıp yere döşediği sol ayağı üzerinde oturur, sağ ayağını da dikerdi. Sol yanı üzerine eğilmek, oturmaktan kerahat ederdi.